Ayrım 12.
Böylece Arnavutluk'ta başkaldırı, yasa dışılık ve suç kavramları adeta anlamını yitirerek sıradanlaşıyordu. Dahası toplumsal bakımdan genel kabul gören bir davranış biçimine dönüşmekle kalmıyor, yüceltiliyor, onurlandırılıyor, idealize ediliyordu. Kan davalarının Arnavutluk'ta kapsamlı bir suç geleneği oluşturması kaçınılmaz ve doğal bir sonuç konumunda bulunuyordu. İnsanların büyük bir bölümü ya yasal kovuşturmadan ya da öç almak hakkı bulunan düşmanlarından yakasını kurtarabilmek için firarda yaşıyor, yani kaçak bir yaşam sürdürüyorlardı. Bu kaçak yaşam ise yine kolayca suç işlenmesine el veren bir zeminde hayat buluyordu. Zira o andan itibaren diğer gereksinimler yeni suçlar işlenerek karşılanabiliyordu. Böylece Arnavutluk'ta tam anlamıyla bir suç düzeni kuruluyor, sıradanlaşan suç olgusu bir yandan ayrıcalıklı yerel güçlerin otoritesiyle bütünleşiyor, diğer taraftan örfi geleneksel sosyal örgütleri suç örgütü haline dönüştürüyordu. Bunun sonucunda ortaya etkili ve ödünsüz bir mafyos anlayış oluşum çıkıyordu. Unutmamak gerekir ki Dokakin kanununu sistematize ederek adeta bir düzene dönüştürdüğü kan davası oluşumları Arnavutluk'taki suç düzeninin temel dinamiğini oluşturuyordu. Suç düzeninin ana yapılanmasını aile, geniş aile teşkil ediyor, kabile ve aşiret yapılanması bu düzenin sosyal hiyerarşisini örgütlüyordu. Bu sosyal yapılanma hiyerarşiyi yasal unsurlarla yasa dışı unsurların örtüşüp bütünleşmesine neden oluyordu. Kısacası her ailede veya aşirette birkaç eşkıya, suç çetesi mensubu veya merkezi otoriteye karşı çarpışan asiler bulunuyordu. Bu fiili durum kaçınılmaz olarak ayrıcalıklı güç odaklarının şemsiyesi altında oluşuyor, kovent üyeleri, reisler, beyler de suç ortağı durumuna sokuluyordu. Arnavut sosyal yapılanması içinde en uçtaki sıradan bireyden en tepedeki ayrıcalıklı yerel otoriteye kadar tüm grup mensupları en azından bilip de konuşmamaktan, eyleme fiilen katılmaya kadar her boyutta suç düzenine uyum sağlıyor, belirli oranlarda suça iştirak ediyorlardı. Suç düzeninin zorladığı iç hiyerarşik yapılanma kaçınılmaz olarak iç dayanışmayı da pekiştirerek örfi geleneksel esaslar çerçevesinde hükümlere bağlıyordu. Her şeyden önce yerli yabancı ikilemi Arnavutluk'ta son derece temel bir ayrım ölçeği sayılıyor, bu ayrım keskin bir şekilde ortaya konuyordu. Aile, kabile veya aşiretten olmayanların kim olurlarsa olsunlar yabancı kabul edilmesi doğal bir davranış biçimi sayılıyordu. Bir grup mensubunun gruptan olmayanlarla iletişim kurması elbette ki mümkün olamıyordu. Zira grup mensupları yaşamsal birçok sırrı paylaşıyor, bu sırların yabancılara, gruptan olmayanlara ifşa edilmesi ihtimali büyük rahatsızlık nedeni oluyordu. Bu nedenle bir yerlinin bir yabancı ile sözlü iletişim kurması bile onun potansiyel bir hain olması varsayımını doğuruyor, bu varsayım ise onun hain muamelesi görmesine yol açıyordu. Grup içinde çevreden gelen bu doğal denetim baskısı kaçınılmaz olarak grubun daha da içe kapanmasına, dış dünya ile irtibatını kesmesine zemin hazırlıyordu. Bu genel davranış bir başka oluşuma yol açıyordu. Dış dünya ile iletişim kurulması kaçınılmaz olarak o grubun ayrıcalıklı otoritesinin tekeline geçiyordu. Böylece ayrıcalıklı güç odağı grup ile dış dünya arasında bir dar boğazı oluşturuyor, iletişimi tekeline alarak hem ayrıcalıklarını hem de otoritesini pekiştiriyordu. Nitekim pekişen otorite grup içindeki disiplini daha da katılaştırarak müstebit mutlak bir niteliğe ve karaktere bürünüyordu. Sicilya mafyoz toplum yapısını besleyen ilkeler ve davranış biçimleri arasında önemli bir yer tutan omerta, yani susma kuralı, kanunu Arnavutluk'ta aynı katılıkla ve adeta doğuştan kazanılan bir refleks şeklinde uygulanıyordu. Mafyoz davranış biçimleri, ilkeleri arasında en çarpıcı olanlarından omerta kuralı veya kanunu sadece Arnavutluk mafyoz toplum yapısı zemininde değil, Osmanlı mafyoz toplum yapısının tüm unsurları tarafından da aynı iştah ve etkinlikle benimsenerek uygulanıyordu. Kol kırılır yen içinde kalır yasası diye adlandırdığımız bu mafyoz davranış biçimi veya ilkesi ileride kapsamlı bir yaklaşımla ele alınarak irdelenecek. Zira bu ilke geçmişten günümüze genel davranış refleks karakterine dönüştüğü için susma kuralı yerel çerçevede değil, genel çerçevede irdelenmesi gereken bir konu durumuna gelmiş bulunuyor. Murat Çulcu. Bir yandan geniş aile, kabile, aşiret zemininde meydana gelen feodal yapılanma, diğer taraftan kan davası silah tutkusu ekseninde oluşup etkinlik kazanan yerel suç düzeni, kaçınılmaz olarak merkez yerel çatışmasını veya zıtlaşmasını da tırmandırıyordu. Bu tırmanış tarihin eski dönemlerinde olduğu gibi Osmanlı egemenliğinden sonra da devam ediyordu. Görünürde siyasi nedenlere dayanan ve tırmanarak büyük boyutlara ulaşan merkez yerel çatışması çoğunlukla isyan ayaklanma başkaldırı şeklinde ortaya çıkıyor, böyle de adlandırılıyordu. Oysa her isyan, ayaklanma, başkaldırı özde mafyoz bir karakter taşıyordu. Daha kapsamlı bir yaklaşımla değerlendirmeyle her isyan, ayaklanma, başkaldırı merkezi otorite, merkezi yönetim karşısında çoğunlukla ayrıcalıklı yerel güç odaklarını kuvvetlendiriyor, yerel güç odaklarının otoritesini tekelleştiriyor, merkez karşısında yerel güç odaklarının yasallı, yasa dışı olmasına bakılmaksızın hükmî şahsiyet konumuna getiriyordu. Bu durum Osmanlı merkezi otoritesinin Arnavutluğa egemen olmaya başlamasıyla birlikte kendini gösteriyordu. Merkez yerel çatışmasına devlete karşı beyler. Osmanlı merkezi otoritesi 14. yüzyılın sonundan itibaren kendisini Arnavutluk'ta da etkin bir biçimde hissettirmeye başlıyordu. Zira Osmanlılar o tarihlere kadar Balkanlarda hızla yayılıyor, Bulgaristan, Makedonya ve Epir yaylalarını ele geçirerek komşu olmaya başladığı Venedik ile kapsamlı bir rekabete girişiyorlardı. Bu sırada Arnavutluk'ta otoriteyi yerel güç odakları ellerinde bulunduruyordu. Bu güç odakları ise iki hanedanın geniş ailenin şemsiyesi altında toplanmış bulunuyorlardı. Bu iki Arnavut ailesinden birini Topiyalar, diğerini de Balşalar teşkil ediyordu. Muzakalar, Dokakinler, Arainitler vesaire gibi diğer aileler de bu iki güçlü hanedanın koruması altında varlıklarını sürdürüyorlardı. Bunlar yasallık ilişkileri içinde bulunuyorlardı. Arnavut beylerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmesi 1384 yılına itibaren vasallık şeklinde başlıyordu. Bu tarihte Balşa Hanedanı ile şiddetli bir çatışmaya giren Topiya ailesi güçsüz duruma düşüyordu. Bundan yararlanan Osmanlı akıncıları Topiyaların topraklarına giriyor ve Durres veya Draç vilayetini işgal ediyorlardı. Bunun üzerine Çağıl Topiya Osmanlı egemenliğini kabul ederek vasallığı benimsiyordu. Bundan itibaren bir yıl sonra 1385 yılında Osmanlı orduları ile Balşalar Savra Savaşı'nda karşı karşıya geliyorlardı. Sonunda Balşalar da Osmanlı vasallığını kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Osmanlı yönetiminde Arnavutluk, Arnavut ulusçuluğunun gelişimi, Doktor Nuray Bozbora, Boyut Kitapları, Boyut Matbaacılık, İstanbul 1997, sayfa 83. Her iki hanedanın da Osmanlı egemenliği altına girmesiyle birlikte Arnavutluk'taki vasallık düzeni de çöküyordu. Yani o zamana kadar Topiyalar ile Balşaların otoritesi altında bulunan diğer beyler vasallık ilişkilerini sona erdirerek bağımsız hareket etmeye başlıyorlardı. Bu beyler Osmanlı yönetimiyle bağımsız vasallık anlaşmaları yapıyorlardı. Vasallık düzeni 1385 yılından 1415 yılına kadar devam ediyor fakat merkez yerel çatışması bağlamında sorunlar bitmek bilmiyordu. Bu nedenle Arnavutluk'ta huzur ve barış bir türlü sağlanamıyordu. Nitekim Osmanlı vasallığına geçtikten 3 yıl sonra 1387 yılında Charles Topiya vasallık yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddediyordu. Bu yükümlülükler vergi ve asker vermek hususlarına oluşuyordu. Kaldı ki Venedikliler de Arnavut beylerini Osmanlı merkezi yönetimine karşı kışkırtıyorlardı. Ancak bu başkaldırı fazla uzun sürmüyor. 1388 yılında Charles Topiya ölüyor ve Topiyalar etkinliklerini kaybediyorlardı. Unutmamak gerekir ki Osmanlı yönetimi vasallık döneminde Arnavutluk'ta sürekli ordu bulundurmuyor, karargah ve garnizonlar kurmuyordu. Osmanlılar Makedonya'daki askerlerini Arnavutluğa sevk etmekle yetiniyorlardı. Yine bu dönemde Arnavutluk, Venedikliler ile Osmanlılar arasında bir rekabet alanı haline geliyordu. Her iki tarafta kendi yanında yer alan Arnavut aileleri hasımlarına karşı yönlendirerek kullanıyorlardı. Bu arada güçlü Arnavut aileleri ile zayıf aileler arasında vasallık mücadelesi de sürüyordu. Osmanlılar bu mücadeleyi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyorlardı. Örneğin Balşa ailesinin reisi 2. George Balşa Osmanlılara karşı bir Balkan ittifakı kuruyordu. Muzakalar bu ittifaka katılıyordu. Fakat Dukakinler Balkan ittifakına karşı Osmanlı vasallığını kabul ediyordu. Ancak 1389 yılında meydana gelen Kosova Savaşı'nı Osmanlılar kazanınca Balkan ittifakı da çözülüyordu. Bununla birlikte Osmanlı merkezi otoritesi yine de Arnavutluk üzerinde tam anlamıyla tesis edilemiyordu. Zira 1402 yılında Sultan 1. Bayezid Ankara Savaşı'nda yeniliyor ve Osmanlı merkezi otoritesi büyük bir zaafa uğruyordu. Bunun üzerine birçok Arnavut beyi, beyliği Venedik vasallığına geçiyordu. Buna karşılık Sultan 1. Mehmed'in 1404 yılında tahta çıkmasından sonra Osmanlı yönetiminin güçlenerek merkezi otoriteyi yeniden tesis etmeye başlaması Arnavutluğu da derinden etkiliyordu. Zira bu kez Osmanlı merkezi yönetimi Arnavutluk sorununa kökten çözüm bulmak amacıyla işgalci bir anlayışla yaklaşıyordu. Nitekim Arnavutluğun yönetimi bu kez vasallıkla değil doğrudan ele alınmaya başlanıyordu. Buna bağlı olarak 1415 yılında Durres veya Draç yakınlarındaki Kruja veya Kruya'da ilk kez bir Osmanlı garnizonu kuruluyor ve Arnavutluk Osmanlı askerleri tarafından fiilen işgal ediliyordu. Bunun bir devamı olarak 1417 yılına itibaren Vlora veya Avlonia, Canina, Berat, Gjirokastra, Delvina, Parmet ve Konika gibi özellikle Güney Arnavutluk'taki yerleşim birimlerinde Osmanlı garnizonları kurularak sürekli asker bulunduruluyordu. Buna karşılık Kuzey Arnavutluk vasallık durumunu muhafaza ediyor ve bu durum 1430'lu yıllara kadar devam ediyordu. Osmanlı merkezi yönetimi Arnavutluğu fiilen ele geçirmeye başladıktan sonra tam egemenlik tesis edilen yerlerde timar, zehamet ve has sistemini kurarak yazımına başlıyordu. Başlangıçta Güney Arnavutluk'ta yapılan timar yazılımı o denli büyük sorunlar çıkarmıyordu. Ancak orta, özellikle Kuzey Arnavutluk'ta timar sistemine geçilmesi önemli sorunların ve çatışmaların patlak vermesine neden oluyordu. Zira timar yazılımı sırasında eski feodal beyler büyük toprak ve güç kaybına uğruyorlardı. Onların toprakları yeni gelen galiplerin yararlanmasına açılıyor, eski feodaller bir kısım haklarından feragat etmek zorunda bırakılıyorlardı. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser, sayfa 88. Bu durum bazı Arnavut beylerinin yeni egemenlere ve Osmanlı otoritesine baş kaldırmalarına yol açıyordu. Ayaklanmaların ilki 1432 yılında meydana geliyordu. Ayaklanma feodal beylerden George Arrianita'nın liderliğinde başlıyordu. Arrianita topraklarının elinden alınarak timar arazisine dönüştürülmesine karşı köylüleri de saflarına katarak harekete geçiyordu. İsyancılar Arrianita'nın topraklarında görevlendirilen siparilerin bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da kovalayarak kaçırıyorlardı. Bu isyanı bastırmak üzere askeri harekat başlatan Osmanlı Sancak Beyi Ali Evrenos Bey duruma hakim olmaya çalışırken bölgedeki diğer beylerin liderliğinde patlayan ayaklanmalar birbirini izliyordu. Depe Zenebissi liderliğinde, Gjirokastra köylüleri, Andreas Topia liderliğinde Durres bölgesi köylüleri, Nikolos Dukajin liderliğinde dağlı köylüler ayaklanmışlardır. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser, sayfa 88. Ayaklanmalar Orta Arnavutluk'ta başlıyor, George Arrianita'nın çağrısı ile kuzeye doğru da hızla yayılıyordu. Kuzeyli Himera ve Laberia köylüleri topluca asilere katılıyorlardı. Bu ayaklanmaları 1434 yılında yeni bir isyan izliyordu. Bu kez de bölgenin en güçlü hanedanlarını olan Kastriyotalar ayaklanıyordu. Ancak Osmanlı merkezi yönetim bu sırada sorunlarını çözümlemiş ve otoriteyi yeniden tesis etmiş bulunuyordu. Nitekim Sultan II. Murat Arnavut beylerinin başkaldırısına karşı bölgeye güçlü bir ordu gönderiyordu. Bu ordu 1435 yılında Kastriyotaları, 1436 yılında ise Arrianitileri yenerek bölgedeki ayaklanmaları geniş çapta bastırıyordu. Ne ki Sultan II. Murat, yerel güç odaklarının başkaldırılarını sadece askeri güç kullanarak bastırmakla yetinmiyordu. Aynı zamanda sorunları barışçı yöntemler uygulayarak da çözümlemeye çalışıyordu. Bu yöntemlerin başında ise tıpkı Normanların Sicilya'daki Müslümanlara yaptığı gibi onları kendi içlerinde ve kimliklerini muhafaza etmekle serbest bırakarak Osmanlılaştırmak uygulaması geliyordu. Yerel beylerin timar yazılımı nedeniyle baş kaldırdıklarını gören Osmanlı yönetimi timar sistemini yerleştirmekte yine de ısrarlı davranıyor, ödün vermiyordu. Nitekim kuvvet kullanarak isyanları kontrol altına alıyor, beyleriyle birlikte hareket eden köylüleri sindiriyordu. Ancak yönetim bu ayaklanmalardan sonra yeni bir uygulama başlatıyor, yerel Arnavut beylerini eski toprakların timar sahipliğine getiriyordu. Böylece eskide feodal derebeyleri yeni Osmanlı düzeninin makbul seçkinleri haline geliyorlardı. Bu uygulamalar bir yandan merkezi otoriteyi bölgede etkinleştiriyor, diğer taraftan bölgede Müslümanlaşma eğilimini yaygınlaştırıyordu. Fakat yine bu uygulama bir taraftan da yerel güç odaklarını hem ayrıcalıklı konuma getiriyor hem de meşrulaştırarak otoritelerini pekiştiriyordu. Yerel beyler artık daha saygın bir konuma yükselmiş bulunuyorlardı. Mesele bununla da sınırlı kalmıyordu. Osmanlı timarlı sipahilerine dönüşen Arnavut feodal güç odakları bir yandan Osmanlı devlet kurumlarıyla bütünleşiyor, diğer taraftan Osmanlı askeri ve idari katmanlarında ciddi etkinlikler sağlayarak nüfuz kazanıyorlardı. Bu etkinliklerin tümünü yansıtması bakımından hemen kaydetmek gerekir ki bir dönem Osmanlı yönetimini elinde bulunduran Çar Rüknü Bektaşiye, yani ocağın dört ağası, Köprülü ailesi ve patrona Halil Arnavut kökenli Osmanlılar arasında yer alıyor, Osmanlı tarihinde iz bırakıyordu. Kaldı ki Osmanlı yönetiminde etkili olan Arnavut kökenli sadrazamlar hayli uzun bir liste oluşturuyordu. Mareşal Fevzi Çakmak'ın o zaman işaret ettikleri Arnavut ırkına mensup Türk veziri azamları şunlardır. Adı, tayin tarihi ve sadrazamlık müddeti. Gedik Ahmet Paşa 329 7 sene idam olundu. Davut Paşa 888 14 sene. Damat İbrahim Paşa 930 13 sene idam olundu. Ayas Mehmet Paşa 942 2 sene. Lütfi Paşa 945 3 sene. Rüstem Paşa 951 15 sene idam olundu. Damat Kara Ahmet Paşa 962 sene idam olundu. Semiz Ahmet Paşa 987 6 ay idam olundu. Sinan Paşa 988 7 sene. Ferhat Paşa 999 14 ay idam olundu. Yemişçi Hasan Paşa 1010 2 sene. Hasan Paşa 1030 6 ay. Hasan Paşa yani Merre 1032 7,5 ay idam olundu. Tabanı Yassı Mehmet Paşa 1040 5 sene idam olundu. Kara Mustafa Paşa 1049 5 sene 3 ay idam. Kara Murat Paşa 1059 18 ay. Tarhoncu Ahmet Paşa 1062 9,5 ay. Köprülü Mehmet Paşa 1066 5 sene 3,5 ay. Köprülü Zade Fadıl Ahmet Paşa 1072 15,5 ay. Köprülü Zade Mustafa Paşa 1101 2 sene 3 ay şehit. Arabacı Ali Paşa 1102 7 ay idam olundu. Amcazade Hüseyin Paşa 1108 5 sene. Daltaban Mustafa Paşa 1114 4 ay idam olundu. Köprülüzade Numan Paşa 1112 63 gün. Hacı Halil Paşa 1128 13 ay. Memiş Paşa 1123 40 gün. Mustafa Naili Paşa 1269 2 sene. Firzovik toplantısı ve meşrutiyet. Yazan Süleyman Külçe. İzmir 1944 sayfa 71-72. Osmanlı merkezi yönetiminde görev alarak nüfuz sağlayan ve yerel ahlak, yerel hukuk kuralları doğrultusunda hem devlet içinde hem de imparatorluğun başkentinde örgütlenme olanağı bulunan Arnavut kökenli devlet adamları, örfi geleneksel yaşam tarzını ve bu yaşam tarzını düzenleyen yerel ilkeleri imparatorluk geneline yayma olanağı buluyorlardı. Bunun da ötesinde ayrıcalıklı yerel güç odaklarına dayanan yerel yönetim anlayışını imparatorluğun yönetim anlayışı ile özdeşleştiriyor, bir bakıma devlet içinde ayrı bir devlet modeli oluşturuyorlardı. Bu anlayış ise özde mafyoz toplum yapısını besliyor, bu yapının güç ve otorite odaklarını imparatorluk üzerinde ipotek koyacak bir konuma yükseltiyordu. Kaldı ki Osmanlı Devleti'nin en parlak döneminin başlangıcı sayılan 15. yüzyıl boyunca merkezi yönetimi uğraştıran ve merkezi otoriteyi şiddetle sarsan İskender Bey de bir Arnavut, hatta bir Kastilyota Bey'iydi. Yerel gücün çeyrek yüzyıllık direnişi. Koşullar ne olursa olsun şurası da muhakkak ki feodal Arnavut beyleri Osmanlı merkezi otoritesi karşısında baş eğmeyi yerel onur, gurur, namus ve şeref anlayışıyla bağdaştıramıyorlardı. Bu nedenle de baş kaldırmak, eskiden olduğu gibi bağımsızlıklarını sağlamak ve bölgede kendi yerel otoritelerini teyinden tesis ederek alternatifsiz kalmak amacıyla fırsat kolluyorlardı. Nitekim bu fırsat 1444 yılında ellerine geçiyor, yerel Kastilyota Hanedanı'nın son beyi olan İskender Bey, onurlarını ve şereflerini korumak konusunda Arnavut beylerine önemli bir imkan hazırlıyordu. İskender Bey'in gerçek adı George Kastilyota idi. Bir dönem Osmanlı merkezi otoritesine karşı baş kaldıran beyler arasında yer alan Emathia Bey'i Jean Kastilyota'nın oğluydu. Sultan II. Murad'ın Epir Yaylası'na girerek egemenlik tesis ettiği sırada kendisine yıllık belirli bir vergi ödemeyi kabul etmekle kalmayan Jean Kastilyota, aynı zamanda dört oğlunu da Osmanlı padişahına rehin vermeye mecbur oluyordu. Jean Kastilyota'nın dört oğlundan üçü çocuk yaşlarda vefat ediyordu. En küçüğü olan George Kastilyota ise hayatta kalıyordu. George Kastilyota güzel bir yüze, güçlü kuvvetli bir yapıya, sağlam bir karaktere ve parlak bir zekaya sahip bulunuyordu. Bu nedenle padişah kendisini beğenerek yanına alıyordu. George Kastilyota sünnet ettirilerek Müslüman oluyor, Makedonyalı Büyük İskender'i anımsattığı için de kendisine İskender adı veriliyordu. Devlet-i Osmaniye Tarihi, müellifi Hammer, mütercimi Mehmet Ata, İstanbul 1329, cilt 2, sayfa 239. Kaldı ki bazı kaynaklara göre iç oğlanı yapılan İskender Bey, savaşlarda Büyük İskender'i aratmayacak yiğitlik ve kahramanlık gösteriyordu. Doktor Nuray Bozbor, adı geçen eser, sayfa 90. Ne var ki her şey yolunda gitmiyordu. İskender Bey'in babası Jean Kastilyota vefat ediyordu. Daha önce de kardeşleri ölmüş olduğu için Emathia Prensliği miras yoluyla İskender Bey'e kalmış bulunuyordu. Nitekim İskender Bey de Sultan II. Murad'a başvurarak Akçahisar Kuruya Sancakbeyi olarak atanmasını istiyordu. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser, sayfa 91. Ancak Sultan Halife Emathia'ya bir vali tayin ediyordu. İskender Bey ise devamlı savaşlara sevk ederek oyalıyor, bölgeden uzak tutuyordu. İskender Bey ise bu durumu hazmedemiyor, Osmanlı yönetimine ihanet etmek ve sırtından vurmak için fırsat kollamaya başlıyordu. Bu fırsat ise Macaristan seferi sırasında eline geçiyordu. Osmanlı ordusu seferde yenilgiye uğruyor, 29 yaşındaki George Kastilyota Niş sahrasında ordudan firar ediyordu. Ancak kaçmadan önce Reis Ülkütlab'ın boğazına yatağını da yayarak Kruya, Türkçe adıyla Akhisar Kalesi'nin ve bu kaleye bağlı toprakların İskender Bey'e ait olduğuna dair oradaki valiye hitaben kaleme alınmış bir belge imzalatıyordu. Bu belgeyi aldıktan sonra da Reis Ülkütlab'ı öldürüyordu. O artık yeni Epir Bey'i konumunda bulunuyordu. İskender Bey Osmanlı ordusundan firar ederken yanına Hristiyan olan yeğeni Hamza'yı da alıyordu. Bu olay 10 Teşrin Nisani 1443 günü cereyan ediyordu. Hammer, adı geçen eser cilt 2 sayfa 241. İskender Bey Enderun'da eğitim görmüş, gayet iyi yetiştirilmiş, üst düzeyde askeri bilgiye sahip, yiğit, gözü pek ve zeki bir Osmanlı beyiydi. Özellikle yüksek bir kurmay yeteneğine sahip bulunuyordu. Buna bir de firar ettikten sonra sığındığı elverişsiz sarp ve gerilla savaşına son derece elverişli Arnavutluk arazisi eklenince İskender Bey'in işi hayli kolaylaşıyordu. İskender Bey Osmanlı ordusundan kaçarken beraberinde 300 adamını daha götürüyordu. Bir hafta sonra Adriyatik sahilindeki Debre yakınlarına ulaşıyor, Drina Nehri ile deniz arasında uzanan dağlara sığınıyordu. Bu sırada 300 kadar Debre dağlısı da kendisine katılıyordu. Kastriyota adamlarını bir ormana gizliyor, kendisi Kruya'ya gidiyordu. Burada Reis Ülkütlab'dan aldığı belgeyi valiye veriyordu. Vali de şehrin anahtarlığını kendisine teslim ediyordu. İskender Bey, Debre ormanında gizlediği 600 adamını gece gizlice şehre sokuyordu. Böylece uykudaki Türk askerleri o gece boğazlanıyor, tümü katlediliyordu. Hammer, adı geçen eser, cilt 2, sayfa 241.